Ayrım 11.
Bu bilim dalına dolaylı değinmeler. Bize kapılarını açan bu bilim dalını doğrudan ilgilendiren ve amacını oluşturan konulara, bayındırlığa, toplumsal yaşama, kimi bilim adamlarının kendi uğraştıkları bilimlerde açıklamalarda bulunurken, deliller arasında dolaylı olarak yer verdiklerine tanık oluyoruz. Söz gelimi, düşünürler ve bilginler peygamberlik kurumunun gereğini tanıtlamaya çalışırken şunu söylerler. İnsanlık varlığını korumak için yargısına başvuracağı birine, bir düzenleyiciye gerek duyar. Bir başka örnekte usulü fıkıhta, İslam hukukunda, dillerin tanıtlandığı bölümde anlatılanlardır. İnsanlar yardımlaşmanın, toplumsal yaşamın doğal bir gereği olarak amaçlarını sözlerle anlatmak zorundadırlar. İşaretlerle de anlatabilirlerdi diye düşünülebilir ama amaçların sözlerle anlatılması daha kolaydır. Daha başka bir örnek, fıkıhçıların dinsel hükümlerin gerekçelerinin açıklamasını yaparlarken söyledikleri. Hükümlerin hangi amaca yönelik olduğunu şöyle açıklarlar. Zina soyun karışmasına yol açan, insan türünü bozan bir eylemdir. Adam öldürmede zina gibi insan türünü bozar. Zulüm ve haksızlık, bayındırlığı, uygarlığı ve toplumsal yaşamı yıkılmaya iter. İnsan türünü bozulmaya götürür. Dinin hükümlerini koyarken ne tür amaçlar güttüğünü anlatan öteki gerekçeler de böyle anlatılır. Bunların hepsi de bayındırlığın, uygarlığın ve toplumsal yaşamın korunmasına dayanır. Yani bunlar üzerinde durduğumuz bilim dalını ilgilendiren konulardır. Ki bu konularla ilgili bizim anlattıklarımız örneklidir, açıktır. Düşünürlerin birkaç özdeyişi. Dünya düşünürlerinin çeşitli sözleri arasında da bizim konumuzu az çok ilgilendiren sözler buluyoruz. Ne var ki düşünürler bizim konumuzu yeterince açıklamış olmuyorlar. Behram oğlu Mübezzan Behram'ın Mesudi'nin aktardığı Baykuş öyküsündeki sözlerinden 26. Ey hükümdar! Egemenliğin gücü ancak dinle, Tanrı'ya boyun eğmekle ve yetkiyi onun buyruğuna, onun yasağına göre kullanmakla tamamlanabilir. Ama din de ancak egemenlikle ayakta durabilir. Egemenlik kişiler, devlet adamları olmadan da gücünü koruyamaz. Kişilerin ayakta durabilmesi de malla, paraylıdır. Ne var ki mal ve para da bayındırlık olmadan sağlanamaz. Bayındırlığın, toplumsal yaşamın yolu da adaletten geçer. Adalete gelince, o da Tanrı'nın yaratıklar arasına koyduğu ve her şeyi yasladığı terazidir. Bu teraziyi elinde tutan da hükümdardır. Nuşirevan'ın aynı anlamdaki sözlerinden 27. Devlet orduyla, ordu malla ve parayla, mal ve para vergiyle, vergi bayındırlıkla, bayındırlık adaletle ve adaletle valilerin, çalışanların durumlarını düzeltmekle ayakta tutulabilir. Bu da devlet adamlarının doğru yolda bulunmalarına bağlıdır. Hepsinin başında da hükümdarın halkının durumunu doğrudan doğruya kendinin incelemesi, halkının iş ve gidişini normal bir doğrultuda tutabilmesi gelir. Böyle olmalıdır ki hükmedilen değil, hükmeden durumunda kalsın sürekli olarak. Aristoteles'in olduğu bilinen ve halk arasında elden elde dolaşan politik adlı kitapta da konuya uygun bir parça vardır. Ama o parçada konu yeterince açıklanmış ve kanıtlar yeterince sergilenerek konuya hakkı verilmiş değildir. Üstelik konu başka şeylerle de karıştırılmıştır. İşte o kitapta sözünü ettiğimiz parçada Aristoteles, Mübezzan ve Nuşirevan'dan aktardığımız bu sözlerle anlatılmak istenenlere değinir gibi. Aristoteles o sözlerin kapsamına yaklaşan en göze çarpan anlatımında şöyle der. Dünya duvarı devlet olan bir bahçedir. Devlet yolun, yöntemin yaşadığı egemenliktir. Devletin yolu, yöntemi egemenin güttüğü politikadır. Egemen orduyla güçlü kalabilen düzenleyicidir. Ordu mal ve parayla yaşayabilen yardımcılar bütünüdür. Mal ve para halkın üretip derlediği geçinme aracıdır. Halk yalnızca adaletle korunabilen kullardır. Adalet herkesin ısınıp benimsediği ve dünyanın dayanarak ayakta kaldığı şeydir. Böyle bir bahçedir dünya. Aristoteles bunu söyledikten sonra yeniden sözün başına döner. Bu 8 özdeyiş hikmetli, politik ve birbiriyle bağlantılı sözlerdir. Öyle sözler ki birbirine bağlı ve hepsi sona erer gibi olurken yeniden başa döndüğü için ucu olmayan bir çember oluşturur. 28. Aristoteles bu sözleri bulmakla övünmüştür. Özdeyişlerin büyük anlam taşıdığını belirtmiştir. Bu kitabın devletler ve egemenlik bölümündeki sözlerimizi okur, düşünür, gereği gibi inceler, üzerinde kafa yorarsan o sözler arasında da bu özdeyişlerin yorumunu bulursun. Özdeyişlerin açıklamalarıyla karşılaşırsın. Hem de yeterli, açık, ayrıntılarına inilerek sergilenmiş, en anlaşılır biçimde kanıtlanmış olarak. Orada öyle şeylerle karşılaşırsın ki onları Tanrı'nın yardımıyla kendimiz bulduk. Ne Aristoteles'ten ne de Mübezzan'ın sözlerinden öğrendik. Bizim bu kitabımıza yer verdiğimiz konulardan birçoğunu İbn-i Mukaffa'nın sözlerinde, kitapçıklarındaki politikalarla ilgili notlarında da bulursun. Ancak bizim kanıtladığımız gibi kanıtlanmış olarak değil. Sadece söz ustalığının sınırlarına varacak ölçüde kendini gösteren çarpıcı bir anlatım biçim içinde sözlerini süslemiş, parlatmış. Kadı Ebu Bekir Tartuşi de Sirac-ı Mülük adlı kitabında aynı konulara değinmiş. Bizim bu kitabın bölümlerine yakın benzer bölümler ve yer verdiğimiz konuları andırır konular koymuş. Ancak yazar attığını tutturamamış, sınırını ve biçimini iyice çizememiş, konularını yeterince sergileyememiş, kanıtlarını açıklıkla koyamamış. Yazar konuların bölümlerini ayırıyor, birçok olaylar, haberleri anlatıyor. Büzüç Mihr ve Mubezan gibi Fars düşünürlerinden ve Hint düşünürlerinden çeşitli sözler aktarıyor. Danyal'dan, Hermes'ten ve dünyanın öteki ulularından özdeyişler sıralıyor. Ama gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldıramıyor. Doğanın ve doğallığın kanıtlarını kullanıp perdeyi parçalayamıyor. Kitabında yer verdiği şeyler sadece aktarma ve çeşitli şeyleri bir araya koyma, salata niteliğinde. Birer vaza benziyor hepsi de. Amacın çevresinde dönüp dolaşıyor gibi ama tutturamıyor. Amacını gerçekleştiremediği ve konuları yeterince açıklayamadığı görülüyor. Biz üzerinde durduğumuz konunun esinini, izini Tanrı'dan alarak bir bilim dalı bulduk. Tanrı bu bilim dalını tanımazlık ve çukurcuklar arasında izlettirerek buldurdu bize. Eğer ben bu bilim dalının konularını güzelce sıralayıp açıklayabildimse, eğer onu öteki bilim dallarından ayıran özellikleriyle ortaya açık seçik koyabildimse, getirdiği görüşleri ve köşesini bucağını iyi çizebildimse, bu Tanrı'nın verdiği başarıyla ve onun yol göstermesiyledir. Bununla birlikte konuları sıralarken bir şey atlamışsam, bir konuyu bir başka şeyle karıştırmam olmuşsa o zaman araştırmacıya düşen onu düzeltmektir. Benim için bir iyilik olur bu. Biz şimdi bir arada yaşarlarken egemenlik, mülk, kazanç, bilim dalları ve çeşitli sanatlarda insanların yaşamlarında beliren bayındırlık durumlarından, uygarlıktan, toplumsal yaşamdan söz edeceğiz. Çeşitli kanıtlamalarda özel ve genel bilim dalı alanlarında araştırma ve incelemelerin yolunu aydınlatacak, sınırları ve kuşkuları giderecek nitelikte söz edeceğiz ele aldıklarımızdan. İşte başlıyoruz anlatmaya. İnsanoğlu kendine özgü bir takım özelliklerle öteki canlılardan ayrılmıştır. Canlılar içinde yalnızca kendinde bulunan ve varlığıyla öteki yaratıklara karşı üstünlük sağladığı düşünme yeteneğinin birer ürün durumundaki bilimler, sanatlar da bu özelliklerdendir. Bir düzenleyici hakeme, bir güçlü egemene başvurma gereğini duyması da özellikler arasındadır. Çünkü öteki tüm canlılar arasında yalnızca insan topluluğunun varlığı düzenleyicisiz, başsız düşünülemez. Gerçi bal arısı ve karıncaların da aynı durumda olduğunu söyleyen vardır. Ancak bal arısı ve karıncaların bu yaşamları insanlarınkine benzerse de onların yaşamları düşünme ve kafa yormayla değil sadece güdüleriyledir. Geçim yollarında koşmaları, geçim gereçlerini çeşitli yollardan sağlama çabasında bulunmaları, gerekli kaynaklarına başvurmaları da insanların özelliklerindendir. Tanrı insanoğlunu yaşamı ve varlığı için besine nasıl gereksinme duymayı kıldıysa öylece de o besin arayıp bulması gerektiğini de öğretti ona. Yüce Tanrı buyurur. Tanrı her şeye yaratılışında biçimini verdi, sonra da yarattığına yolu gösterdi, ne yapması gerektiğini öğretti. 29. İnsanlara özgü özelliklerinden biri de bayındırlığa, uygarlığa ilişkin çabalarıdır. Bayındırlık, uygarlık dediğimiz şey, kentte oturmayı ve yaşamayı ya da aşiretliği benimseyerek gereksinmelerin gereğine göre oradan oraya konup göçmedir. Bir arada yaşama gereğini duymaları, yaratılışlarında yardımlaşarak yaşamaya gereksinmeleri olmasındandır. İleride anlatacağız. Bayındırlığın, uygarlığın ve toplumsal yaşamın kimi göçebeseldir. Bu sulak yerlerde, dağlarda, konup göçülen, yem ve yiyecek bulunabilen alanlarda, kumlukları çevreleyen yörelerde oluşandır. Kimi de yerleşikseldir. Bu da kentlerde, köylerde, kasabalarda, çeşitli yerleşme merkezlerinde oluşan türüdür. Bu yerleşme merkezlerine sığınmak, barınmak ve çekilen duvarlardan yararlanıp korunmak için yerleşilir. Bütün bu durumlarda toplumsal yaşam yönünden ortaya çıkan ve toplumsal yaşam türleriyle doğrudan ilgili olan konular vardır ki bu konularla ilgili açıklamaları bu kitapta 6 bölümde açıklama zorunluluğu var. 1. bölümde insanlık uygarlığı, insanlara özgü toplumsal yaşam genel olarak ele alınır. Kendi içinde bölümleri yeryüzünü ne ölçüde kapladığı üzerinde durulur. 2. bölüm göçebe uygarlığı, göçebeye özgü toplumsal yaşam, kabilelerin, klanların ve ilkel toplulukların anlatımına ayrılmıştır. 3. bölüm devletler, halifelik, egemenlik ve egemenlik basamakları biçimleriyle ilgilidir. 4. bölüm yerleşik uygarlığı, yerleşik yaşam, ülkeler, kentler, kasabalar konusundadır. 5. bölüm sanatlar, geçim yolları, meslekler, kazançlar ve kazanç çeşitleri konularıyla ilgilidir. 6. bölüm bilim dalları, bilim dallarının elde edilişi ve öğrenimini kapsar. Göçebe uygarlığına, göçebesel toplumsal yaşama öncelik verdik. Çünkü biraz ileride açıklayacağımız gibi gerçekte de öteki yaşam türlerinden önce gelir o. Egemenlikten söz eden bölümü, ülkelerden ve kentlerden söz eden bölümün önüne almamızda egemenliğin önce oluşundandır. Geçim yollarına bilimlerden önce yer verdik çünkü geçim zorunludur, doğaldır. Bilim öğrenimi ise bir olgunlaşmış idir ya da gerek duyulan şeydir sadece. Doğal olan şey olgunlukla ilgili şeyden önde gelir. Sanatlara kazançlarla birlikte yer verdim. Çünkü sanatlar kimi yönden ve uygarlık açısından kazanç alanına girer. Nitekim ileride anlatacağız. Tanrı doğru yol ulaştıran ve yardım edendir. Birinci kitabın birinci ana bölümü. Genel olarak insanlığın toplumsal ve uygarlık içindeki yaşamı. Umran. Birinci giriş. İnsanların toplumsal yaşamları zorunludur. Düşünürler bunu şu sözleriyle anlatırlar. İnsan doğuştan uygardır. Yani insanlar için toplumsal yaşam kaçınılmaz bir şeydir. Ki bu yaşam düşünürlerin, filozofların özel anlatımlarında kent yaşamı diye geçer. Umranın anlamı da budur. Açıklaması da şudur. Eksiklerden arınanmış Tanrı insanı yarattı, oluşturdu ve öylesine bir biçimde geliştirdi ki yaşamı ve kalıcılığı yalnızca besinle sağlıklı olabilir. Sonra onu besinini aramaya yöneltti. Doğal yapısındaki eğilim ve özelliğiyle ve kendisine besinini elde etme güç ve yeteneğini vererek. Ancak insanın besinini elde etmeye tek başına gücü yetmez. Gereksinme duyacağı besini sağlamaya yeterli olamaz. Yaşamının temel maddesini oluşturan besinini insan tek başına sağlayamaz. Bir ölçüde sağlayacağını düşünsek bile ki olsa olsa bir günlük geçimine yetecek tahıl elde edebilir, birçok iş ve işlemlerden sonra gerçekleşebilir bu da. Tahıl öğütüp un durumuna getirmesi, unu hamur yapması, hamuru pişirip ekmek yapması gerekir. Bu üç işten her biri içinde kapkacak, araç gereç gerekli olur o insana. Ve söz konusu işler bir takım zanaatlar olmadan sonuca ulaşmaz. Demirci gerekli olur, marangoz gerekli olur, çömlekçi gerekli olur. Tutalım ki o kişi sözün ettiğimiz işlere hiç gerek kalmadan tane olarak yiyor tahılı. Bu da yine bir takım işlere daha çok iş ve işlemlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Tanenin ekilmesi, biçilmesi, dövülüp başağından çıkarılması gerekir. Bunların her biri de birçok araç ve gereç, birçok zanaat ve ustalık ister. Hem de tahılın ekmek durumuna getirilmesi için gerekli olanlardan daha çok. Bütün bunların tümüne ya da bir bölümüne yalnızca bir kişinin gücünün yetebileceği düşünülemez. Öyleyse insanın kendi türünden kişilerin güçlerini birleştirmeleri gerekir. Gücünü kendi türden olanlarınkiyle birleştirmelidir ki gerek kendisi ve gerek onlar için yiyecek sağlanabilsin. Yardımlaşmayla o insanların gerek duyduklarından kat kat daha çok besin sağlanabilir. İnsan kendini korumak için de kendi türünden olanların yardımına başvurmak zorundadır. Çünkü eksiklerden arınan Tanrı canlıların doğal yapılarını oluşturup bitirir ve güçlerini dağıtırken başka türden birçok hayvana insandan daha çok pay vermiştir güçten. Söz gelimi atın gücü insanın gücünden çok daha büyüktür. Eşeğin, öküzün gücü de öyle. Arslanın, filin gücü ise kat kat büyüktür onunkinden. Hayvanlar arasında düşmanlık doğal olduğu için her hayvana kendisini savunmaya yarayan özel organ verdi. Kendisine yönelebilecek başkasının saldırısını karşılamaya yarayan organ. Hayvanların bu savunma organlarına karşılık olarak da insana düşünce ve el verdi. El, zanaatlar, uzmanlıklar için düşüncenin buyruğundadır. Zanaatlar, uzmanlıklar insanoğluna araçlar elde ettirir. Ki bu araçlar öteki hayvanların kendilerini savunmalarına yarayan organların görevlerini görürler. Söz gelimi süngüler. Bunlar süsme organı olan boynuza karşılıktırlar. Yaralayıcı tırnakların, pençelerin karşılığı olan kılıçlar. Hayvanlardaki kuru, kalın derilere karşılık kalkanlar. Ve daha başka araçlar. Kalinos'un Organların Yararları adlı kitabında anlattığı daha birçok örnekler verilebilir. 30. İnsan yalnız başına yabani, özellikle yırtıcı hayvanlardan birine karşı koymaya güç yetiremez. Genellikle tek başına kendini savunma gücünde değildir. Savunmaya yarayacak araçları yapıp kullanmaya da tek başına gücü yetmez. Demek ki bütün bu konularda insanın kendi türünden kişilerle yardımlaşması zorunludur. Bu yardımlaşma olmadığı sürece yiyeceği besini sağlanamaz ve tam bir yaşam süremez. Çünkü Tanrı onu oluştururken yaşamında besin ister nitelikte oluşturmuştur. Yalnızken kendini savunacağı silah da sağlanamaz. Çünkü insan tek başına silahtan yoksun kalır. İşte bu yüzden hayvanlara yem olur. Ve yalnız insan yaşamı boyunca ölümle karşı karşıya kalır. Yalnız kalsa insan türünü sürdüremez. Yardımlaşma olduğunda ise insan için yiyecek besin bulunur. Savunmaya yarayan silah bulunur. Böylece Tanrı'nın onun kalıcılığı ve türünün korunması ile ilgili amacı gerçekleşir. Öyleyse toplumsal yaşam insan türü için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Toplumsal yaşam olmasaydı varlıkları olmayacaktı insanların. Ve Tanrı'nın insanlar aracılığı ile yeryüzünün yaşanır duruma getirilmesi yolundaki isteği, insanları kendi yerine geçirmesinin ilişkin iradesi gerçekleşmemiş olacaktı. Bizim bu bilim dalına konu yaptığımız bayındırlığın, uygarlığın ve toplumsal yaşamın anlamı budur işte. Bu yorumda bilim dalının konusunun gerçekte de var olduğunu bir çeşit tanıtlama vardır. Varlığı tanıtlanan toplumsal yaşam bu bilim dalının konusudur. Böyle bir tanıtlama bilimin kurucusuna düşen zorunlu bir görev değildir. Neden derseniz, mantık biliminde yerleşen görüş odur ki bir bilim konusunun gerçekte var olduğunu o bilim içinde tanıtlamak o bilimin kurucusunun zorunlu görevi sayılmaz. Ama böyle bir tanıtlama mantıkçılara göre sakıncalı işlerden de değildir. Öyleyse böyle bir tanıtlama iyiliklerden sayılır. Tanrı kendi iyiliğiyle başarıya ulaştırandır. Bir düzenleyiciye öndere duyulan gerek. Sonra bu toplumsal yaşam insanoğluna anlattığımız gibi gerekli olunca ve dünyanın ancak insanlar aracılığıyla yaşanır duruma geldiği bir gerçek olarak belirince insanları birbirine karşı koruyacak bir düzenleyici gereklidir. Çünkü insanların hayvanlık eğilimlerinde doğuştan düşmanlık ve zulüm eğilimleri vardır. Yabancı hayvanların saldırılarına karşı kullanmak üzere kendilerinde var olan silahları kendi türlerinden gelecek saldırıları önlemeye yetmez. Çünkü aynı silahlardan hepsinde vardır. Öyleyse bir başka şey gereklidir ki onun yardımıyla birbirlerinin saldırılarına karşı korunabilsinler. Bu bir başka şey kendilerinin dışındaki herhangi bir hayvan olamaz. Çünkü tüm hayvanların kavrama ve esin alma güçleri eksiktir. Bu durumda o düzenleyici insanların kendilerinden biri olmalıdır. Hepsine baskın gelen, hepsi üzerinde egemenliği ve saldıranlara karşı eziciliği olan bir düzenleyici. Öyle ki artık kimse başkasına saldırmayı, başkasının hakkına geçmeyi başaramasın. İşte egemen olmanın anlamı da budur. Bununla anlıyorsun ki böyle bir düzenleyici doğal olarak yalnızca insanlarda vardır. Bu düzenleyici insanlar için gereklidir de. Düşünürlerin anlattıklarına göre öteki hayvanlar içinde de düzenleyicisi olanlar bulunur. Bal arılarında ve çekirgelerde olduğu gibi. Çünkü bal arılarında ve çekirgeler üzerinde yapılan incelemelerden, onlarda egemenlik biçlerinde yapısı, özelliği, iriliğiyle kendini gösteren başkanlarına boyun eğme ve bağlılık olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu durum, insanların dışındakilerde, yaratılışlarındaki güdüleriyle oluşup var olmuştur. Düşünme ve yönetme gücünün itmesiyle değil, yaratılışta her şeye biçimi verilmiş ve gideceği yol gösterilmiştir. Peygamberlik kurumu da bir düzenleyici bulunması zorunluluğuna dayandırılabilir mi? Felsefeciler peygamberlik kurumunu akıl kanıtıyla tanıtlamaya yöneldikleri zaman savlarını bu kanıta bir düzenleyici bulunması gerektiği kanıtına dayandırırlar. Böyle bir ekleme yaparlar. Peygamberliğin insanlara özgü doğal bir şey olduğunu da eklerler. Sözünü ettiğimiz kanıta başvurarak sonuca ulaşırlar. İnsanlık için bir düzenleyici hakem gereklidir diye yola çıkarlar sonra şöyle derler. Bu düzenleyicinin yargısı Tanrı katından geldiği varsayılan bir şeriatla bir dinle oluşur. O şeriatı insanlardan biri getirir. Getiren kişinin insanlar arasında sivrilmiş biri olması gerekir. Tanrı'nın ona verdiği bir takım özelliklerle Tanrı'nın kılavuzluğuyla sivrilmiş biri. Böyle biri olmalıdır ki halkın teslim olması ve kabul etmesi gerçekleşebilsin. Böyle olmalıdır ki insanların içinde ve üzerinde kurulu egemenlik karşı konulmadan ve kargaşaya uğramadan yerleşebilsin. Felsefecilerin bu akıl yürütmeleri senin de göreceğin gibi kesin kanıta dayalı değildir. Neden dersen, varlık ve insanlığın yaşamı öyle Tanrı'dan din getiren biri olmaksızın da oluşup gelişebilir. Düzenleyici hakem, kendinde bulduğu güçle ya da yakınlarının yardımlarıyla insanlar üzerinde gücünü gösterip egemenlik kurabilir ve insanları kendi doğrultusuna çekebilir. Düşünün, kitaplılar ve peygamberleri uyanlar, kitapları olmayan ateşe tapanlardan sayıca daha azdırlar. Gerçekten ateşe tapanlar, dünyada en kalabalık topluluklardan birini oluştururlar. Kitapları peygamberleri olmadığı halde onların da yönetimleri ve uygarlıkları vardır. Nerede kaldı ki yaşamlarını sürdürememiş olsunlar? Çağımızda da kuzey ve güney kesimlerindeki bölgelerde vardır onların devletleri ve uygarlıkları. Ama insanın yaşam açısından iş ele alındığında durum başkadır. Düzenleyici öndere kesin gereksinme vardır. İnsanın yaşamı onsuz kesinlikle olamaz. Bu açıklamadan açıkça anlaşılır ki felsefeciler peygamberlik kurumunun gerekliliğini tanıtlarlarken yanlışa düşüyorlar. Ve şu bir gerçek ki peygamberlik kurumu akla dayalı bir şey değildir. Onu bildiren, duyuran dindir sadece. İslam inanırlarından eskilerin görüşü de böyledir. Tanrı başarı ve doğruyu bulma konusunda yardımcıdır. İkinci giriş. Yeryüzünün bayındır kesimleri, ağaçlarından, ırmaklarından, iklimlerinden başlıcaları. Bilesin ki dünyanın durumlarını inceleyen düşünürlerin kitaplarında şu açıkça belirmiştir. Dünya küreseldir ve dünyanın her yanı su öğesiyle çevrilidir. Su yüzünde yüzen bir üzüm tanesi görünümündedir dünya. Dünyanın kimi yerinden su çekilmiş. Tanrı dünya üzerinde canlıları oluşturmak dilemiş. ve kendi yerine geçirdiği insanoğlu eliyle dünyanın yaşama elverişli duruma gelmesini istemiş. Görünüşünden suların dünyanın altında olduğu sanılır ama bu sanı yanlıştır. Doğal alt, yer kürenin yüreği durumunda olan orta noktası merkezidir. Kendi dışındaki her şey, çevresindeki her varlık tüm ağırlıklarıyla birlikte o merkeze eğilim gösterir. Yer küreyi kuşatan sular üzerindedir onun. Yer kürenin herhangi bir kesiminde herhangi bir şeyin yer kürenin altında olduğu söylenirse bu kürenin üst durumda gibi gözüken bir başka kesimine bakaraktır. Yer kürenin üzerinden suların çekildiği karalar kesimi küre yüzeyinin yarısı kadardır. Her yanından suların deniz niteliğinde kuşattığı bir çember biçimindedir. Kuşatan sulara kuşatıcı deniz denir. Lap Laya adı da verilir. Bu adın ikinci lamı kalın okunur. Okyanus adı verildiği de olur. Bu adlar Arapçadır. Yeşil deniz, Karadeniz de denir yer küreyi çevreleyen sulara. Sonra bilesin ki toplumsal yaşama elverişli duruma getirilsin diye üzerinden suların çekildiği kesimde çöller ve boş alanlar üzerinde yaşanan bayındır yerlerden çoktur. Güney yönündeki boş alanlar da kuzey yönündeki boş alanlardan çoktur. Güneydeki bayındır kesim kuzeye doğru sarkıktır ve yuvarlak bir yüzey biçimindedir. Güneyden ekvatora uzanır. Kuzey yönünden de ekvator çemberine varır bayındır kesim. Karalarla suların arasında bunları birbirinden ayıran dağlar bulunur. Ki Yecüc, Mecüc Seddi de o arada bir yerdedir. Bu dağlar daha çok doğu yönüne doğrudur. Doğudan, batıdan gelip suların kıyılarına ulaşırlar. Ekvator çemberiyle de ikiye bölünürler. Yer kürenin bu karalar kesimi kürenin yarısıdır derler. Bu kesiminde dörtte birinin bayındır olduğunu söylerler. Bayındır kesim 7 iklim bölgesine ayrılır. Ekvator çizgisi yer küreyi batıdan doğuya ikiye böler. Yer kürenin boyuna bölünüşüdür bu. Ekvator yer kürede en büyük çemberdir. Nasıl ki tutulma çemberiyle gök ekvatoru 31, gök kürenin en büyük çemberidirler. Gök küredeki tutulma çemberi 360 derecedir. Her derece yeryüzü uzunluk ölçüsüyle 25 fersahtır. Her fersah 5685 metre, 12.000 arşındır. Her arşın 24 parmaktır. Her parmak birinin içi ötekinin dışına gelecek biçimde yan yana dizildiğinde 6 arpa tanesi kadardır.